Ayrım 20.
Adı üstünde kaleler açan padişah, İstanbul Fatihi Murat Han Gazi oğlu Mehmet Han Gazi, ulak ağzını açar açmaz anlıyor olan biteni. Hizmetkarlara yere serili acem halılarını kaldırmalarını buyuruyor ve kavuğunu çıkartarak diz çöküyor oraya. Yerden bir avuç toprak alıp başına serpmesiyle ağıt yakmaya başlaması bir oluyor. Koskoca padişah Türkmen kadınları gibi ağlayıp dövünerek, giysilerini parçalayarak şehzadesinin ölümünü ağlıyor. Yanına sokulup gerçekten Mustafa'nın eceliyle ölmediğini, Mahmut Paşa'nın buyruğuyla halvette dilsizle boğdurulduğunu, sonra dilsizin de Mahmut'un adamı tarafından ortadan kaldırıldığını, dilsizin katilini de yine Mahmut'un katlettirdiğini, bütün bunları bana dilsizin sırdaşı Yüce'nin bağlandıra bağlandıra anlattığını anlatmak istiyorum. Ama o benim varlığımın farkında bile değil. İçinden geldiğince sürdürüyor ağzı yapmayı. Hay Allah! Ne yapsam, nasıl duyursam kendimi? Her şey öylesine karmaşık, o denli olanaksız ki. Kalkıp bir bardak su içeyim bari. 12. Yaşatmaya çalıştığım, oysa çoktan ölmüş olan bu insanların, Boğaz kesinin bundan 500 yıl önce yaşamış kahramanlarının, kurmaca dediğimiz o tuhaf etkinlik sayesinde canlanmalarını garipsiyordum doğrusu. Onlar yaşayıp ölmüşlerdi. Kim oldukları, nasıl yaşadıkları, ne yiyip ne içtikleri, nasıl giyindikleri, hangi duygularla coşup hangileriyle acı çektikleri konusunda bildiklerimiz sınırlıydı. Üstelik eceliyle ölmemişti hiçbiri. Sahi neden bu romanın kahramanları ölmeyip öldürülmüşlerdi? Demek ki günü gelince ölmeyip öldürülüyor insan. Herkes ölümü içinde taşıyor kendi ölümünü. Daha doğrusu kendi katlini. Doğmadan önce de daha ana karnındayken öyle büzülmüş, kocaman kafası, çevresini görmeyen ama yine de merakla açılmış patlak gözleri, buruşuk yüzüyle. Az sonra güvencede yaşadığı, beslenip büyüdüğü sıcak ortamda debelenmeye başlayacak, küçücük elleri, ince değneklerden farksız kolları, o yamru yumru bacaklarıyla dışarıya çıkmak, ışığa kavuşmak, dünyaya düşmek isteyecek. Bir düşüş doğum, ölüme atılan ilk adım. İyi de benim yaşatmak için bunca çabaladığım, ete kemiğe bürünüp Antonio Rizzo, Halil, Fatih Sultan Mehmet diye görünmeleri için elimden geleni ardına koymadığım, kendime bu köhne yalının cumbalı odasına hapsetmek pahasına da olsa, giderek yeğenileşen, neredeyse hiçe dönüşen varlığım onlarda sülsün diye her şeyi, evet kendi yaşamımla dahil dünyanın tüm güzelliklerine sırt çevirdiğim kahramanlar, bir türlü sonunu getiremediğim bu romanın kahramanları neden ecelleriyle ölmüyorlardı? Ben miydim onları böyle vakitsiz yaşamlarının bağrında öldüren yoksa Tanrı mı? Diyeceğim kendi alın yazılarımı. Ne Tanrısı? Düpedüz tarih öldürmüştü onları. El yazması kitaplardan, o dönemin vakanüvislerinden kargacık burgacık, neden kargacık burgacık olsun, pekala da bugün kullandığımız Latin alfabesinden daha alımlı, daha süslü, çok daha gösterişliydi o zamanların talik yazısı. Sülüsü, sağdan sola düz bir çizgi izlemeyip, deve derisi üzerinden kayıp giden, kırılıp bükülen, biçimden biçime geçtikçe devinip duran harfleri. Peki kargacık burgacık sözünü geri aldım. Evet, o dönemin vakanüvislerinden yazdıklarından bildiğimiz kadarıyla, bu yazılanları yüzyıllarca tekrarlayanların kitaplarından okuyup anladığımız kadarıyla tarih öldürmüştü onları. Yani zaman, zamanla ölmüşlerdi. Öyle ya, zamanla düzelir her şey. Ölen ölür, kalan sağlar da. Evet, onlar da ölür. Zaman üstesinden gelir her şeyin, gereğini yapar. Kimse karşı koyamaz ona, ölenler. İpin ucu kaçıyor. Bir Eylül günü Boğaz kesenin önünden akıp giden Boğaz'ın aynı sularına karşı başladığım, buraya dek iyi kötü sürdürdüğüm, sürdürebildiğim Boğaz kesenin ipi kaçıyor. Oysa ne demişti? Kim demişti sahi? Peki yanımsayamıyorum. Her neyse. Kim demişse demiş ama iyi demiş. Allah'ın ipine sıkı sarılın demiş. Ama nerede şimdi o ipin ucunu göremiyorum. Sarılıp kendimi kurtaramayacağım kadar uzakta mı acaba? Zaman diyorum. Onları zaman öldürdü. Zamanından önce ölmüş olsalardı. Bir teki bile eceliyle ölemez miydi sanki? Neden kazığın ucunda can verdi Antonio? Halil Cellat'ın elinde, Mustafa Dilsiz'in ipek kemendinde ve mimar zindanda ve Mahmut zindanda ve Sarı Lütfi dar ağacında. Sahi Sarı Lütfi'nin de hakkından geldiler Fatih'in ölümünden sonra. O da öldürüldü Sofu Beyazı'nın adamlarınca. Tıpkı Hurufi Dervişi gibi, bir demirci dükkanının önündeki ağaca uyan asılan Şeyh Bedrettin gibi. Sonra koskoca padişah. Evet, o da. Fatih de öldürüldü. Üstelik zehirlenerek, en küçük şehzadesi Cem Sultan gibi zehirlenerek. Her şey önümde olup bitiyormuş gibi görüyorum. Ordu sefere çıkıyor yine. Yıl 1481. Mehmet yaşlanmış iyice. Henüz 49 yaşında. Ama damla hastalığı yormuş padişahı. İşretten gözlerinin altı çökmüş. Acıdan. Elbette Şehzade Mustafa'nın acısından saçı sakalı ağarmış. Gören gözü görmez olmuş. Tutan eli tutmaz, konuşan dili susar olmuş. Ama ordunun başında sefere çıkması gerek. Yoksa Yeniçeri gelmez ardından. Asker yürümez. Atına binemeyeceği kadar güçten düşen padişahı tahtrevanla götürüyorlar. Otağı Hümayun'un içine dek. Gebze'nin denize karşı bir tepesinde kurulmuş otağı Hümayun, tepesinde Sultan Mehmet Han Gazi'nin beyaz flamaları dalgalanıyor yine. Ama sefer nereye bilen yok. Mehmet herkesten gizliyor hedefi. Nereye gidildiğini sakalından bir tel bilse o teli koparacağını söylüyor. Ve işte huzurunuzda padişahın en güvendiği adam Hekim Yakup Paşa. Namı diğer Jacopo. Sarayın başhekimi. Kim bilir kaç kez şifa vermiş sultana, onu nice hastalıkların pençesinden kurtarmış. Ama bir süredir Venediklilerin kendisine önerdikleri çil çil duka altınlarının parıltısına dayanamadığından azar azar zehirlemekte padişah. Bunun hiç kimse farkında değil elbet. Mehmet yuttuğu her şurupta şifa bulacağından, eski gücüne kavuşup bu kez Roma'ya, Kızıl Elma'ya dek ulaşacağından öylesine emin ki. Yakup'un ise şifalı otları karıp içine bir tutam zehir attıkça elleri titriyor korkudan. Sonra korkuyu yenmek istercesine çırpınıp duruyor hastasının çevresinde. Hizmetkarlara bağırıp çağırıyor. Hünkara yeterince özen göstermediklerinden yakınarak. Ve kurbanına, her defasında ona şükranla bakan gözlerini görmezden gelerek kendi el cihaziyle veriyor zehri. Mehmet içtikçe güçten düşüyor her yudumda şifa bulacağını sanarak. İşte cellat ve kurbanı. Hekim ve hastası da diyebiliriz ama ölen ve öldüren diyelim şimdilik. Evrensel ikiliye geldik sonunda. Ölen ve öldürenin serüvenini. Ne var ki hemen yazmak istemiyorum bu serüveni. Her şey yavaşça belirginleşiyor hayalinde. Sis Gebze çayırından perde perde kalkıyor. İşte 4 Mayıs sabahındayız. Güneş doğmamış henüz. Ordugaha alışılmadık bir sessizlik egemen. Asker derin uykuda. Atlarla develerdi. Develeri otağı Hümayun'un az ötesindeki çayıra salan yükçüler bir sınırın altına kıvrılıp yatmışlar. Atlar sabah ayazında donmuş heykeller gibi devinimsiz. Soludukça sise karışan mavi bir duman fışkırıyor burunlarından. Ateşler sönmüş, çiğden tüm beyaza kesmiş kıl çadırlar. Evet, herkes uykuda, nöbetçiler bile. Uyumayan 3 kişi var ordugahta. Üçü de padişahın boş ucuna tünemiş, titrek mumun ışığında arpacı kumrusu gibi düşünmekteler. Başvezir Karamani Mehmet Paşa, Hekim Yakup Paşa ve Lari. Az önce padişah son nefesini verirken neler geçiyordu akıllarından bilmiyoruz. Ama üçünün de söz belli etmişçesine aldıkları ilk karar Mehmet'in peşkidarını hemen oracıkta boğdurmak oldu. Sultanın hakkın rahmetine kavuştuğunu onlardan başka bilen kalmadı böylece. İkindi namazından sonra adam akıllı fenalaşan padişaha Yakup'un şurubu fareyi yutturup kusturma önerisi bu kez kabullenmişti Acem'den yeni gelmiş hekimleri. Ne de olsa kendisinin sabaha karşı hastasının bacağından kan alma işlemi tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı ve şurubu içer içmez kusmaya başlamıştı Mehmet. Peşkidar yetişip safra çıkaran padişahın çenesine havlu tutana dek birkaç kez titremiş, sonra kaskatı kesilivermişti. Peşkidarın ellerinde ölmemişti, hayır, onu tedaviden aciz hekimlerle başvezir Karamani Mehmet Paşa'nın dehşet dolu bakışları altında can vermişti. Evet, korkunçtu bakışları. Her biri kendi ölümünü görüyordu Mehmet'in ölümünde. Ne yapacaklardı şimdi? Ordudan nasıl gizleyeceklerdi kötü haberi? Önce sarayın dilsizine peşkidarı boğdurtmuşlar, sonra Mehmet'in baş ucuna çürekleyip kara kara düşünmeye koyulmuşlardı. Karamani Paşa'nın her zamanki kararlılığından bu kez eser yoktu ortada. Mehmet'in son aylarda iyice güçten düştüğünü, damla hastalığından şişen gövdesinin umulmadık ölçüde birdenbire zayıfladığını görüyor, o tıknaz bedende daha da şişman görünen yüzün böyle ansızın çöküşüne bir anlam veremiyordu. Hekimlere bakılırsa ölümcül bir hastalığı yoktu padişahın. Sefere çıkmasında da bir sakınca görmemişlerdi. Ve ordu Anadolu yakasına geçip meçhul bir menzile doğru yürüyüşe başladıktan hemen sonra Gebze yakınlarına geldiklerinde at üzerinde duramaz olmuş, kaplan postundan döşeğine serilip kalmıştı. Ve bir akşam yıllar önce İstanbul kalesini alıp Osmanlı'nın zafer sancağını kentin burçlarına diktiği akşama benzer bir Mayıs akşamı bu dünyadan göçüvermişti ardında bir imparatorluk bırakarak. İyi de şimdi ne olacaktı? Başsız kalan ordunun isyanı, Yeniçeri'nin kenti yağmalaması nasıl önerecekti yeni hükümdar tahta geçene dek? Hem kim olacaktı bu yeni hükümdar? Yaşça en büyük Beyazıt Han mı, Mehmet'in en sevdiği Şehzade Cem mi yoksa? Her ikisine de haber uçurulmalı, yeni padişah İstanbul'a gelip tahta çıkana dek eskisinin ölümü ordudan gizlenmeliydi. Peki ama nasıl? Mehmet'in ölüsü dirilemeyeceğine göre yalancıktan da olsa dirisi askere gösterilmeliydi. Birden gözleri parladı Karamani Paşa'nın. Yüzündeki gerginlik azalır gibi oldu. Yakup Paşa ile Lari'ye dönerek orduya padişahın rahatsızlandığını, hamam tedavisi için saraya dönmesi gerektiğini bildirmelerini buyurdu. Sonra Mehmet'in giysisini omuz hizasından kesip çıkardı, cesedin üzerine bir kaftan giydirerek Yakup ve Lari'nin yardımıyla tahtıverana yerleştirdi. Perdeleri de özellikle tümüyle çekmedi ki dışarıdan bakıldığında içerisi biraz görülebilsin. Mehmet altın kaplı tahterevana uzunlamasına yaslanmış uyur gibiydi. Vezir yükçüleri çağırtarak tahterevanı hızlı bir at arabasına bindirmelerini söyledi. Arabanın önünden bostancılarla baltacılar gidiyor, ardından da padişahın özel muhafızları geliyordu. Kendisi de atına binerek arabanın hemen yanı başında Lari ile Yakup'un önünde yerini aldı. Gün ağır ağarmaz yola koyuldular. Asker uyanmış çorba içiyordu. Yürüyüş nizamına geçmeden bekleme buyruğu verilecekti birazdan. Karamani Mehmet Paşa o sabah orduya diri göstermeye çabaladığı Sultan Mehmet'in ölüsüyle birlikte İstanbul'a dönerken çadırların önüne çömelmiş, bıyıkları çorba kaselerinde ılık Mayıs güneşine karşı sakin sakin karınlarını doyuran bu kel kafalı, iri yarı adamların gerçeği öğrenir öğrenmez silah sarılarak isyan edeceklerini, Üsküdar'dan karşı kıyıya hiçbir kayık geçmemesi için verdiği kesin buyruğa karşın kenti bir anda cehenneme çevireceklerini, Yahudi ve Rum mahallelerini yağmalar, 18 günde olsa padişahsız kalmanın keyfini çıkartırken onun da konağını ateşe verip kendisini paramparça edeceklerini, bu arada Yakup ve Lari'nin de canlarını cehenneme göndereceklerini bilmiyordu elbet. Karamani hızla sürüyor atını. Arada bir, kuş kullanılmasın diye arabaya yaklaşıp tahterevana doğru eğilerek perdenin ardından hayal meyal görülen padişahla konuşur gibi yapıyor. Ve bir korkudur kemiriyor içini. Beyazıt'ın oğlu Korkut sarayda rehin çünkü. Yeni padişah gelene dek onu bu tahta geçirse yoksa? Gemi azıya almış, biri Amasya, öteki Konya'ya doğru tozu toprağa kadan Tatar habercilerin menzile tez ulaşmalarını diliyor Tanrı'dan. Kendi ölümünün Mehmet'inkine benzemeyeceğini bilmiyor henüz. Sevgili sultanının Yakup tarafından zehirlenerek yavaş yavaş öldürüldüğünü, ölümün ona şu an kıl çadırlar önüne çömelmiş askerin, Mayıs güneşinde pırıldayan zırhlarından, pala ve baltalarından daha yakın olduğunu bilmediği gibi. Ölüm insana şah damarından da yakın demek. Sağ elini şakağına koyup bastırdığında, avucunda hissettiğin kalbinin atışı değil, sana her an kendini anımsatan ölüm. O gidip geliyor avuçlarında. Gövdenin kılcal damarlarına kan pompalayan da o. Seni kalbin her vuruşunda kendine yaklaştıran da. Kan değil, ölüm dolaşıyor damarlarında. Onunla yaşıyorsun. O isterse ciğerlerine çekiyorsun havayı. Yaşadığın sürece ölüm, ölüm diye çarpıyor kalbin. Ölüm, ölüm, ölüm. Onun sesi bu duyduğun, seni her an yoklayan onun varlığı. Şimdi dışarıda akşam oluyor. Dönerek uzaklaşıyor sular. Karşı kıyının ışıkları yanar birazdan. Hisar karanlığa karışır. Şu an tarihe sevdalı bir yazarın, İstanbullu bir büyük romancının dediği gibi ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Bir anlatının akışındayım işte. Artık beni alıp götürmese de denizin zihnimde giderek daha çok yer kaplayan, her sevişmeden, her tutkuyla sarılıştan sonra beni biraz daha derinliğine çeken gövdesini, denizin karşı konulmaz çağrısına direnemese de iyi kötü ilerlemeye çalışan bir anlatının içinde. Denizle başladı diyebilirim Boğaz Kesen. Onsuz da sürmeli, sürebilmeli. Bu anlatı seninle başladı deniz. Sensiz sürüp geldi bugüne. Şimdi sen yanımda, yanı başımdayken yürümüyor. Düşe kalka bile yürümüyor. Gövdene çarpa çarpa geriliyor akacak yerde. Boğaz kesenin önünü açmak için seni ortadan kaldırmalıyım. Evet, kaldırmalıyım. Bu düşünce dönüp durmaya başlıyor kafamda. Sözcüklerin rüzgarında sarılan yazılmamış satırlar gibi kağıtlardan pencereye, oradan yatağa gidip geliyor. Deniz uykuda çoktan, oysa gece inmedi henüz. Dışarıda yavaşça akşam olmadı. Denizi ortadan kaldırmalıyım düşüncesi kafesteki kuş gibi çırpınıyor özgürlüğe kavuşmak için. Denizi ortadan kaldırmalıyım. Kapıya yöneliyor. Açsam fırlayıp çıkacak dışarı. Divanhanenin yüksek tavanlı boşluğunda rahatlayacak bir süre. Ama yalnızca bir süre. Denizi ortadan kaldırmalıyım. Sonra yine yıllarca hapsedilmiş özgürlüğe ve ışığa hasret bir tutsak gibi duvarlara vurmaya, kendini döşemeden koltuklara, koltuklardan kapılı pencerelere atmaya başlayacak, pencerelerin dışında akıp giden ayna sularına karışmak, o sularda yunup arınmak, boğazla birlikte akmak, akabilmek için. 1990-1995 Kitabın sonu. 2 Temmuz 1999.